Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün bütün dünyayı sarmış olan bir koronavirüs olayı var. Yani her tarafta hastalıklar var. Çevremiz ciddi manada hastaların bol olduğu ülkelerle sarılmış gözüküyor. Bütün dünyada buna karşı yapılan çalışmalar var, alınan tedbirler var. Tabii Allah-u Teala sistemini imtihan için kurduğundan bu da Allah-u Teala'nın koyduğu kanunun bir gereği. Yani o virüslerin oluşumu, gelişimi, değişimi. Ve bundan dolayı hepimiz bir imtihandan geçiyoruz. Yani Allah'ın yarattığı bütün insanlar bir imtihandan geçiyor. İnsanların bir kısmına Allah'ın kitabı tebliğ ediliyor. Onların imtihanlarında o kitapta anlatılanlar da geçerli oluyor. İnsanların tamamı Allah'ın yarattığı ayetlerle yüz yüze gelerek yaşıyor ve büyüyorlar. Onun için dikkat ederseniz şeyler, doğruların büyük bir bölümü, çok büyük bir bölümü evrenseldir. Niye? Yani Allah'ın indirdiği kitaptan öğrenilen doğrular elbette var. Onlar da evrensel ölçüleri ortaya koyar. Çünkü Allah-u Teala dinini fıtrat olarak tanımlıyor. Tabiatta geçerli kanun ve kuralların doğru bir şekilde insan hayatında uygulanması şeklinde tanımlıyor. Bu da işin evrenselliğini gösteriyor. İşte burada evrensel kurallara aykırı davrananlar, onun için dünyanın hemen her yerinde suç ve ceza tanımlamalarında büyük ölçüde bir, mesela suç tanımlamalarında büyük bir birliktelik vardır da, gerçi birçok hakim güçlerin kendi arzularına göre oluşturdukları suçlar bir kenara bırakılırsa, tabii hukukun gereği olarak suçlar tamamı evrenseldir. Ama suçlara verilecek cezalar farklılıklar göstermektedir. Şimdi mesela bu açıdan Kur'an-ı Kerim'de bakıyoruz. İşte Allah-u Teala bize Musa Aleyhisselam örneğini veriyor. Bakın şeyde, Nazihat Suresi'nde diyor ki hel eteke hadithu Musa. Musa'nın olayı, Musa ile ilgili haber sana ulaştı değil mi diyor. İdnâdâhu rabbû bilvâdil mukaddesi tuva. Rabbi ona mukaddes Tuva vadisinde seslenmiş. İzheb ilâ firavne, firavuna git, innehu tağa, o sınırları aştı. Firavun mümin bir insan değil, sınırları aştı. Yani yaptığı şeylerin yanlış olduğunun kendi farkında tabii. Onun için fekul helleke ila entezekke. De ki yani böyle kendini arındırıp geliştirme arzun var mı? Böyle bir şey olabilir mi diye sor. Ve ehdiyeke ila rabbike fetahşa. Seni Rabbine yönlendireyim. O Rab da kimdir diyemez çünkü herkes biliyor Rabbin kim olduğunu. Firavun da biliyor, herkes de biliyor. Fetahşa, o zaman sen içinden Allah'a karşı bir korku hissedersin ve davranışlarını düzeltirsin. Şimdi bugün de tüm dünyada bu var. İşte bir de Cenab-ı Hak sistemini imtihan için kurmuş. Bununla ilgili ayetlerden bir tanesini, iki tanesini okuyayım. Bakara suresinin 156 ve 157. ayet, 155 ve 157. 3 ayet okuyacağım. Diyor ki Allah-u Teala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Sizi kesinlikle yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. Bu ne? Biraz korku. Korku imtihanı. Yani herkeste bir şekilde bir şeyden bir korku ortaya çıkar. Velcu, açlık imtihanı. Ve naqsi minel enbel, mal noksanlığı. Vel enfus, can noksanlığı. Ve semerat, ve gelir noksanlığı. İmtihanlarından geçireceğiz. Peki, ve beşşiris sabirin, sen sabredenlere müjde ver. Ne demek? İmtihan ne olursa olsun, duruşunu bozmayan, hep doğrulardan yanan olan, doğru giden insanlara müjde ver. Allah bizi imtihan ediyorsa, bu imtihandan başarılı olmak için bu imtihanda, biz hep doğrulardan yana olmalıyız. Açlık olsun, korku olsun, can ve mal noksanlığı olsun. Bunları birer tane imtihan sorusu olarak kabul eder. Onun cevabını vermek için odaklaşırız. Onun için onları, duruşunu bozmayanları, yani sabırlı olan, sabır demek işte bir şey yapmadan durmak değil. Şartlar ne olursa olsun, davranışını bozmayan ve yanlışlara göğüs gerebilen ve yürüyüşüne devam eden kişilerdir. Zaten bunların kim olduğunu da Allah açıklıyor, burada açıklama yapıyor. Diyor ki, اَلَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتُمْ مُس۪يبَ. Başlarına bir musibet geldiği zaman, yani yeni bir olay geldiği zaman, hangisi olursa olsun, bu sayılanlardan korku olsun, efendim açlık olsun, mal noksanlığı, can noksanlığı, gelir noksanlığı, ne olursa olsun, galu şöyle derler, inna lillah, biz Allah'ınız. Ben dün yoktum, yarın gene olmayacağım. Beni yaratan Allah, sistemi koyan O. Ben sahipsiz değilim ki. Yani benim için problem yok diyecek. Ve inna ileyhi raciun, zaten onun huzuruna çıkarılacağız der. Tamam. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme. Bunların üzerinde Allah'ın destekleri olur. Yani Cenab-ı Hak bunları destekler. Şartlar ne olursa olsun içi rahat olur, korkudan emin olur, huzurlu olur ve yürüyüşüne devam eder. Ve ulaike humul muhtedun, işte doğru yolda olanlar bunlardır. İşte şimdi bu koronavirüs olsun, başka şeyler olsun, işte İslam aleminde büyük savaşlar var maalesef. İnsanlar öldürülüyor, evleri yıkılıyor, evlerini terk etmek zorunda kalıyorlar, göç ediyorlar. Bunların hepsi de birer imtihan. Bütün burada bizim yapmamız gereken ne? Dolayısıyla bugünkü dersin konusunu bu hastalıklar karşısında tavrımız diye şey yaptık. Tabii bu konu hastalık olunca bu konunun uzmanı olan değerli bir ilim adamını buraya davet ettik. Allah razı olsun, bu konularda ve dini anlama konusunda çok ciddi çalışmaları olan değerli dostumuz Profesör Doktor Zeki Bayraktar hocamız, bir tabip olarak zaten bu konulara da şey yapıyor, ilgi gösteriyor. Bir sürü çalışmalar da var. Onu inşallah dinleyelim. Mesela tabii bilmiyorum ne anlatırsınız. Mesela koronavirüs şeyler, biliyorsunuz bir sosyal medya var bugün. Yalanlar doğrulardan çok daha fazla. Bakıyorsunuz ki işte biri diğerinin üzerine atıyor, işte bunu başımıza falanca bela etti, filanca bela etti. Bilmiyorum tabii de tercih sizin ama benim aklıma gelen bu. Hani buyurun bir de sizi dinleyelim.
Teşekkür ediyorum hocam. Mikrofon açık mı acaba?
Açık açık. Oradan belli oluyor.
Ama ışık kapanıyor da onun için.
Yok açık. Tamam. Açık.
Şimdi evet, koronavirüs meselesi gündemde son zamanlarda. Önce kısaca virüs ile bakteri arasındaki farkı bir izah etmek lazım. Bizim mikroorganizmalar dediğimiz mikroplar, yani genel olarak halk tabiriyle mikrop dediğimiz mikroorganizmalar, mikrobiyolojik organizmalar, bakteriler, virüsler, parazitler ve bir de mantarlar şeklinde ayrılabilir. Tabii bu mantar doğada bir yetişen mantarları kastetmiyoruz. Mikroorganizma olarak mantar türleri var. Şimdi virüsler bakterilerden farklı olarak dış ortamda normalde hayatiyetini sürdüremeyen mutlaka başka bir organizmada, yani ya bir insanda ya bir hayvanda, onun hücre içerisine girerek yaşamını sürdürebilen mikroorganizmalardır. Çünkü tek hücrelidirler. Tek başına yaşayamazlar. Oysa bakteriler tek başına yaşayabilirler doğal ortamda. Şimdi mesela bakteri dediğimiz zaman, mesela tüberküloz hastalığını yapan bir bakteridir. Şarbon hastalığını yapan bir bakteridir. İşte Brucella, boğaz anjin vesaire yaptan streptokok, stafilokok dediğimiz hücreler bakterilerdir. Virüsler bunlardan farklı, tek hücreli mikroorganizmalardır ve bunlar mutlaka bir hücre içerisinde yaşamak zorundadırlar. Şimdi ve işin esas püf noktası, bizim şu anda virüslere karşı henüz etkili virüsleri öldüren bir antibiyotiğimiz yok.
Yani dünyada hiç kimsenin yok.
Hayır. Hiç kimsenin yok. Yani antibiyotikler aslında antibakteriyel ilaçlardır. Yani bakterilere karşı etkilidirler. Bakterileri öldürürler. Ama virüsü öldüren bir ilacımız yok. Aslında işin tedirginliği bu noktadan başlıyor. Tabii virüslerin büyük çoğunluğu, en azından insanların, bizim karşılaştığımız virüslerin, ki çok sıklıkla karşılaşıyoruz, hani grip, nezle oluyoruz ya sürekli, hani biliyorsunuz halk arasında ilaçla bir hafta, ilaçsız 7 günde, aslında bu ifade onu işe yapıyor. Bu kendi vücut savunma sistemi içerisinde doğal olarak zaten bir haftada kontrol altına alınıyor çoğunlukla. Onun için hani antibiyotik kullansanız da bir işe yaramıyor. Kaldı ki biz hekimler bu virüs enfeksiyonlarında antibiyotik kullanılmaması gerekir diyoruz sürekli. Çünkü antibiyotik kullandıkça bakteriler antibiyotiğe karşı direnç geliştiriyorlar. Yani bunlar canlı, akıllı varlıklar. Hemen kendisine karşı açılan savaşa karşı tedbir alıyorlar, şeklini değiştiriyor. Dolayısıyla virüslerin tedirginlik edici şey bu. Şimdi bu koronavirüs olayı başladıktan sonra yaşanan hadiseleri hepimiz izliyoruz zaten. Buradaki şey şu nedir? Koronavirüs aslında yeni bir virüs değil. Yıllardır bizim bildiğimiz, hani koronavirüs ailesi olarak ifade edilen bir virüs ailesinin alt tipi. Korona Latince'de taç anlamına geliyor. Bu virüsün, koronavirüsün yuvarlak bir hücre düşünün. Etrafından böyle çıkıntıları var. Yani görüntü, şekil olarak. O çıkıntılar taca benzetildiği için Latince'de taç, korona denli, koronavirüs denmiş. Bu yeni çıkan bir virüs değil. Çok uzun zamanlardan beri bilinen bir virüs. Virüslerin bir özelliği var. Sürekli şekil değiştiriyorlar veya mutasyon yapıyorlar. Şimdi buradaki esas kritik şey şu. Daha önce mesela yine SARS ve MERS diye duymuşsunuzdur. Onlar da koronavirüs ailesinden gelen şeylerdi. Bu da o aileye mensup bir virüs. Fakat işin şeyi, normalde bu yarasalarda daha çok yaşayan, insanda bulaşmayan bir virüstü. Fakat o Çin'de köken aldığı işte Wuhan bölgesi, şu anda eldeki veriler bu virüsün kökeninin orası olduğunu gösteriyor. İşte bir takım iddialar var ya, hani laboratuvarda mı üretildi vesaire. Ya bununla ilgili bir veri yok. Yani bir bulgu yok, en azından somut bir şey. Şimdi virüsün üretilmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Ama müdahale edilebilir. Yani bir virüsü yoktan var edemezsiniz zaten. Ama bu virüsler, bu bir RNA virüsü. Tek bir hücre zaten. RNA virüsü. Bu RNA virüsü belli bir dizilim gösterir. RNA dediğimiz o şeyin amino asitleri. O dizilim min yapısını değiştirdiği anda mutasyon oluyor ve şeklini değiştirmiş oluyor. Normalde yarasalarda bulunan bu virüs insanlara geçmediği halde işte o bölgede bir mutasyon yapıyor. Bunu da bilim insanları şöyle açıklıyorlar. İşte bu
mutasyon ne olduğunu bilmez.
Yani mutasyon normal alışıldık şeyin dışına çıkma, hani biraz farklı, değişik bir davranış gösterme, öyle diyelim. Yani Türkçe ifadesi nasıl olabilir diye düşündüm ama beklendik tavrından farklı bir tavır gösterme, öyle diyelim. Genetik yapısını değiştirerek insanlarla bu vahşi hayvanların çok sık teması nedeniyle muhtemelen orada virüs alışıldık davranışın dışına çıkarak yarasalardan da insana geçebilecek bir varyasyon, bir yapı geliştiriyor. İşte oradan da enfeksiyonun kökeni başlıyor ve yayılıyor. Şimdi bu koronavirüs ailesinin bir alt tipi demiştik. Daha önce de işte SARS ve MERS diye ifade edilen SARS aslında İngilizce SARS, yani ciddi ağır solunum sıkıntısı demektir. Onu yapan virüs onu yapıyordu. MERS de daha çok Orta Doğu'da, Arabistan ve Ürdün'de deveden bulaştığı daha çok biliniyor. O da MERS, ME, Middle East, Orta Doğu solunum sendromu demek. Yani bu virüslerin ortaya çıkardığı tablonun adı aslında. Şimdi MERS, SARS'ta %11, MERS'te %35-50'lere kadar ölüm tespit edildi hocam. Şimdi buradaki korkutucu, korktuğumuz olay bu. Şu an için koronavirüsün şu an itibariyle mortalite oranı, yani ölüm oranı %3.4 civarında. %4'e yakın. Hani bir de söyleniyor ya, normal gripte de bu kadar insan ölüyor, niye bu kadar tedirgin oluyoruz? Bu doğru değil. Normal mevsimsel gripte ölüm oranı 1/1. Burada %4 civarı, yani 40%'a yakın civarda ve bu Avrupa'ya atladıktan sonra bu oranın giderek arttığını görüyoruz. Bunun nedeni şu, yaşlı hastalarda ölüm oranı daha yüksek. Şimdi şu ana kadar vakaların, hala bildirilen vakaların %60'ı Çin kökenli. Avrupa devreye girdikçe vaka ortalaması yaşı artıyor, ölüm oranı da artıyor. Nitekim Çin'den bildirilen raporlarda da 70 yaş üzerindeki hasta grubunda %15 ölüm oranı. 60-70 arasında %8, 50 yaş altında daha düşük. Ama ortalamaya baktığımız zaman, yani bütün yaş gruplarında %3.8 civarında, yani %4'e yakın. Fakat koronavirüsün yeni adı, 2 gün önce Sağlık Bakanlığı'ndan yayınlanan rehberde o açıklandı. Yeni adı COVID-19'du ya, 2019'du. Şimdi SARS koronavirüs 2 dendi buna. Niye? Daha önceki o SARS tablosunu yapan virüsün genetik yapısıyla benzeştiği tespit edildi. Şimdi
aynı değil.
Ama ona benzeşiyor. Bu beta koronavirüs ailesinde. Şimdi buradaki tedirginlik şu. Bu virüs yeni bir virüs ve nasıl davranacağını biz daha tam bilmiyoruz. Şimdi MERS gibi %50'lere yakın bir ölüm oranı olduğunu düşünün. Allah korusun. Yani çok ciddi bir tablo değil mi? Şimdi bu virüsün nasıl davranacağını, bundan sonra yeni bir mutasyon gösterip göstermeyeceğini, yani yine alışıldık olmayan bir davranış tarzına gidip gitmeyeceğini bilmiyoruz. Ve elimizde virüslere karşı herhangi bir antibiyotik yok. Bunun için tek yöntem bulaşıcılığı önlemek. Başka bir çare yok. Bir de işte ne yapılıyor? Sağlık Bakanlığı sürekli bu konuda neleri söylüyor? Yani bütün dünyada da ve bizde de geçerli olan şey. Şimdi bu virüsün bir diğer şeyi de, şimdi normal grip virüsü kalabalık bir ortamda bulunuyorsa, o gribi taşıyan bir şey, yaklaşık 1,5-2 kişiyi enfekte ediyor. Bulaştırıcılık şeyi o kadar. Ama bu virüste 4-5 kişiyi enfekte ediyor. Yani bulaştırıcılık şeyi de çok yüksek öbürüne göre. Şimdi böyle olunca korunma yöntemi bulaşıcılığı önlemek. Birincisi izolasyon dediğimiz, yani bu virüsü taşıyan kişi izole edilecek. Başka insanlarla temas etmeyecek. Mümkün olduğunca şüpheli vakalardan uzak durulacak, kalabalık ortamlarda bulunulmayacak ve mesafe korunacak. Yani neden? Çünkü virüsün en sık bulaşma şeyi damlacık enfeksiyonu diyoruz. Damlacık enfeksiyonu enfekte kişinin ortama bıraktığı solunumla bıraktığı damlacıkların başkası tarafından alınması. En sık bulaşma yöntemi budur. Bunun için belli bir mesafe, adım mesafesi olacak ki hani enfekte kişinin bıraktığı şeyi öbürü almasın. Onun için mekanlar sık sık havalandırılmalı. Ortamdaki muhtemel varsa şeyler hava girişiyle o konsantrasyonu düşürmeli. İşte el temizliği önemli. Niye? Çünkü enfekte kişilerin yüzeylere bıraktığı virüsü ele temas ederek de alabiliyoruz. Aldığımız eğer bu elle ağız, burun ve göz gibi mukozaya, vücudun, virüsün giriş noktalarıyla temas ettiğimiz zaman kendimize bulaştırmış oluyoruz. Onun için işte el yıkaması önemli ve ellerimizi bu ağız, burun ve gözümüze değdirmememiz önemli. Burada şunu söyleyebiliriz. Şimdi son zamanlarda hani bu alkollü dezenfektanlar, kolonyalarla ilgili çok şey oldu. Aslında burada normal, asıl olan yine normal bildiğimiz sabunla el yıkamaktır.
Sadece su mu yani? Sadece su.
Sadece su. Şimdi sabun şey daha kolay temizliyor, kayganlaştırıyor. Sadece su da yeterli olabilir ama sabun daha garantili oluyor.
Ben burada bir şey yapmak istiyorum. Çünkü çok fazla bu konu abartılıyor, anlatılıyor sağda solda. O da şu. Şimdi dediniz ki bu virüsler için bir ilacımız yok. Henüz bunun özelliğini şey yapamadık ama bir de şunu söylediniz. Bunlar sürekli mutasyona tabi. Şimdi bu virüs için bir ilaç tespit ettiğimizi düşünün. O zamana kadar zaten bir ay sonra bu iş bitecek diyorlar hava sıcaklığından dolayı. O zaman bugün bir ilaç üretilmiş olsa bile bu ilaç kullanılıncaya kadar bir mutasyonla yeni bir virüs mü ortaya çıkar? Nasıl?
Şimdi virüslere karşı zaten şu anda bir ilacımız yok.
Yani sadece bunun için değil, hiçbir virüse karşı yok.
Hiçbir virüse karşı yok. Sadece o virüsleri öldüren ilaç yok da bazı virüslerin hızlı üremesini durduran bazı ilaçlar var. Fakat virüslere karşı koruma yöntemi, tek koruma yöntemi aşıdır. Aşılama. Şu anda aşılama birçok virüs hastalığını ortadan kaldırdı. Yani çiçek mesela. Yine hala bizim işte günümüzde pratikte uygulamaya devam ettiğimiz kaba kulak, kızamık, çocuk felci, kızamık. Bunlar hep virüs hastalıklarıdır. Ve bunlara karşı korunmanın tek yolu aşıdır. Fakat aşı geliştirmek o kadar kolay bir şey değil. Neden? Şimdi şu anda buna karşı diyelim ki bir aşı geliştirdiniz. Aşı geliştirme de şöyle oluyor. O hastalığı yapan virüsü alıyorsunuz, ya onu öldürüyorsunuz, ölü halde vücuda veriyorsunuz, yani vücuda tanıtıyorsunuz onu. Bak böyle bir virüs var, bunu tanı, buna karşı savunma hücreleri geliştir, antikor dediğimiz şey. Ya ölü aşıdır ya da canlı aşı. Canlı aşı yine o virüsün hastalık yapıcı özelliği yok ediliyor ama canlı olarak vücuda veriliyor. Yine tanı bu virüsü, ona göre şey geliştir deniyor. Aşı mekanizması budur. Şimdi bunu aşı olarak diyelim ki ürettiniz. Ama onu insanda direkt kullanma şansınız yok. Çünkü o ürettiğiniz aşının yan etkileri nedir? İnsanın beynini, böbreğini, karaciğerini etkiliyor mu? Ne tür bir yan etkisi var? Bunları test etmeden uygulama şansınız yok. Mesela sıtma aşısı bulunduktan 17 yıl sonra kullanılabilmiştir. Ya özetle bugünkü teknik imkanlarla bir aşının üretilip kullanılabilmesi en iyi ihtimalle 1 yıl. 1-2 yıl en iyi ihtimalle. Dolayısıyla yani bugün aşı bulduk, yarın uygulayalım, böyle bir şey bekleyemiyoruz.
Peki burada şöyle
olabilir mi? Yani tabii biz burada konunun dini tarafını da mecburen ortaya koyuyoruz. Şimdi az önce işte el temizliği, ondan sonra ağız, burun, göz, tabii bu arada yüzün temizliği. Çünkü yüze bulaşmış, o bulaştığı zaman kayarak öbür tarafa gitmesi kolaylaşır, değil mi?
Evet.
Ha. Şimdi bir abdest meselesi var biliyorsunuz. Biz Müslümanlar günde 5 vakit namaz kılıyoruz. Hani en az 3 kere abdest alıyoruz. Yani onu söyleyeyim mesela. Bir sabah namazı için mutlaka. Öğlen için aldığınız abdesti ikindiyi de kılabilirsiniz. Evet. Akşam için aldığınız abdeste yatsıyı da kılabilirsiniz. Ama en az 3 kere elimizi, yüzümüzü yıkıyoruz. Şimdi bakın bu şeyde, bunu daha çok şunun içinde şey yapayım. İstanbul Müftülüğü'ndeyken çok uzun yıllar önce Almanya'da tabiplik yapan bir hanım gelmişti. O hanım yani bu işçilerle falan değil, 1960'larda gitmiş oraya. Orada tabiplik yapıyormuş. Şunu anlattı bana, dedi ki ya bulunduğum şehir bir toplantı oldu işte su ile fizik tedavi diye. Ben de bulunduğumuz şehri temsilen o toplantıya gittim. Oradaki tabipleri temsilen gittim. Orada baktım yeni bir keşif falan. Bir işte ellerin yıkanması, yüzün yıkanması böyle baktım. Bizim abdesti tarif ediyor. Ben de dedi oradan söz aldım. Bir takım ilave şeyler yaptım. İşte şurada yıkanır, burada yıkanır. Dinleyiciler şaşırdılar. Allah Allah ya, Müslümanlar bunu günde 5 vakit yaparlar. Müslümanlar da bu vardı da bizim niye şimdiye kadar haberimiz yoktu falan demişler. Buradan şu ayeti okuyabilirsek siz de bir tabip olarak, yani çünkü bunlar bizim uzmanlık alanımız dışında ama ayetin sonunda uzmanlık gerektiren ifadeler var. İşte mesela Allah-u Teala Maide suresinin 6. ayetinde diyor ki işte bildiğimiz abdest ayeti. Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ilâs-salâti feğsilû vucûhekum. Namaza kalktığınızda yüzünüzü yıkayın diyor. Tamam. Ondan sonra ve eydiyekum ilâl-merâfik, işte ellerinde dirseklerinize kadar, bileğe kadar da değil, dirseklere kadar diyor. Zaten dışa temas buraya kadar olur yani normalde. Ondan sonra وَمْسَحُ بِرُؤُسِكُمْ, başınızı mesedin diyor. Ondan sonra وَاَرْجُلِكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ, ve topuklara kadar ayaklarınızı mesedin. Ondan sonra da diyor ki وَاِنْ كُنْتُمْ جُلُمَنْ فَطَّحَرُوا, cünüpseniz iyice temizlenin. Çünkü Resulullah diyor ki işte تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ نَجَاسَةٌ اَلَى فَبَلُّ شَعْرِ وَاَنْكُلْ بَشَرَ. Yani cünüp olduğunuz zaman her kıl kökünde necaset oluşur diyor. O cünüplük sırasında vücudunu dışarıya attı. Kılları ıslatın, deriyi de temizleyin diyor. Şimdi ondan sonra da şöyle söylüyor. Ve in kuntum marda ve ala seferin ev ca'a ahadun minkum minel gâit ev lâ mestum min nisa. Hasta olabilirsiniz. Yolculuk halinde olabilirsiniz. İşte biriniz tuvaletten, aslında tuvalet kelimesi de doğru değil de rahatlama yeri. Gayet kelimesinin asıl anlamı müsterah, yani rahat, kendini rahat hissettiğin yer. Çünkü bu sadece büyük küçük abdest değil yani. Gaz çıkarma meselesi de var. Yani bir insan kendi eşinin yanında bile gaz çıkarmaktan utanır yani, akıllı bir insansa. Onun için kendini rahat hissedeceği bir yer. İşte orada gaz da çıkarılır. Büyük küçük abdest de yapılır. Oradan gelirse evlâ mesûmin nisâ, ya da kadınlara bir ilişkiye girdiyseniz, dokunduysanız birbirinize, felem tecidû mâen, suda bulamadıysanız, feteyemmemû sa'îden tayyiben, temiz bir toprağın üzerine çıkmış olan temiz maddeleri teyemmüm edin, onlara dokunun. Tabii bunun da tıbbi olarak mutlaka çok önemli bir tarafı var yani, şey gibi, su gibi. Çünkü arkasından şunu söylüyor. Ha, onu da femsahû bi vucûhikum ve eydîkum min. Onu da el ve yüz, az önce size anlatırken hep el ve yüze şey yaptınız. Evet. Dikkatleri çektiniz. Aynı şeyi orada da söylüyor. Burada şu son nokta esas dikkatimizi çekiyor. مَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَزْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ Allah size bir sıkıntı oluşturmak istemiyor. وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ Sizi tertemiz yapmak istiyor. İşte bu tertemizin içerisine, onun için az önce yani sabunsuz
hem
olsa...
Hem maddi hem manevi temizlik hem maddi giriyor yani.
Tabii. Evet. Çünkü bu bir kere maddi bir eylem olduğu çok belli yani.
Evet.
Tertemiz yapmak istiyor. Ondan sonra da orada da bitmiyor. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ Size olan nimetini tamamlamak istiyor. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Belki böylece size düşen görevleri yerine getirirsiniz.
Evet.
Acaba bunun, yani mesela bugün dünyada bu kadar şey yapılıyor. En az virüsün görüldüğü ülkelerden bir tanesi Türkiye. Acaba bu yaptığımız, yani Allah-u Teala'nın bu emrinin uygulanması bu açıdan değerlendirilirse ne olur mesela yani siz bir uzman olarak?
Hiç şüphesiz bununla bağlantılı olduğunu elbette ki söyleyebiliriz. Çünkü niye? Şöyle, şimdi sadece bu virüs olayında değil, bizim bütün dünyada en büyük tıbbın sorunlarından biri de hastane enfeksiyonlarıdır. Şimdi hastane enfeksiyonları dediğimiz şey çok dirençli, antibiyotiklere karşı da kolay kolay cevap vermeyen ve özellikle gelişmiş ülkelerde daha çok sorun olan, yani hani az hijyenik olan o ülkelerde değil de gelişmiş ülkelerdeki hastanelerde de aynı şekilde sorun olmaya devam eden bir enfeksiyon türüdür. Ve o enfeksiyonlara karşı mücadele etmekte de birinci kural sağlık personelinin el temizliğidir. Değişmiyor yani burada.
Belki biraz daha çalışırsa yüz temizliği de mutlaka devreye
girecek. O kendisine bulaştırma açısından dediğiniz doğru olabilir ama neticede sağlık personeli o hastaya müdahale ediyor, o hastaya müdahale ediyor falan ya, bunu bulaştırmamak için mutlaka sürekli el temizliğinin şey olması gerekiyor.
Şimdi sizinle konuşurken ben hiç farkına varmadım, şöyle yaptım. Siz de yaptınız. Evet. Siz de yaptınız. Bakın.
Ben mukozaya değmedim. Şuraya değdim.
Ama o elinizdeki buraya gider. Çünkü gider. Elle yüzü birbirinden ayırmak mümkün değil yani.
Doğrudur. Fiilen. Bir de yine şimdi biz ameliyata girerken cerrahlar nasıl hazırlık yapıyoruz? Görmüşsünüzdür en azından televizyonlarda. Dirseğimize kadar steril olmak için. Tabii ki orada steril malzeme de kullanıyoruz. Çünkü her ne kadar eldiven biz giriyor isek de ameliyat esnasında bazen eldivenlerimiz yırtılabiliyor. Dolayısıyla ellerimizin de steril olması lazım ki ameliyat sahasına mikrop bulaştırmayalım. Onun için dirseğimize kadar kimyasal madde de kullanmak şartıyla cerrahi olarak yıkanıyoruz. Dolayısıyla...
Peki yüzünüzle ilgili bir şey var mı?
Yok. Yüzü maske takıyoruz ya.
Tamam işte şeyine. Takıyorsunuz. Tabii. İşte. Yüzde maske var. Maskeli evet. Yani. O da şey değil.
Şimdi dolayısıyla evet. Sadece bu virüs için değil, bütün mikroorganizmalara karşı, enfeksiyonlara karşı korumada el temizliği birinci maddedir. Her halükarda. Şimdi burada zaten sosyal medyada da çok gündem oldu. Belki siz de görmüşsünüzdür. Bilmiyorum. 2015 yılında bir el yıkama oranı anketi yapıldı. Bütün Avrupa ülkeleri içinde Türkiye'de de. Türkiye %94 ile en yüksek elini, yani tuvaletten sonra otomatik olarak, refleks olarak el yıkıyor musunuz sorusuna verilen cevap. Avrupa ülkelerinde oldukça düşük çıktı bu olay Türkiye'ye göre. Türkiye'de %90, yani Türkiye'deki nüfusun %94'ü namaz kılmıyor ama el yıkama alışkanlığı
o gelenekten,
yani tuvaletten sonra
anneden evet, babadan öğreniliyor. O,
kuşkusuz bunun da bir koruyucu şeyi olduğu yorumları yapılıyor ve zaten enfeksiyonlara karşı bunun bir tedbir olduğunu da biz biliyoruz. Ben madem böyle bir şey yapıyoruz ve hem de sorumluluk gereği bu Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 14 kuralı ben açıklamak istiyorum.
Tamam.
Yani
tamam,
bir çok güzel. Şey olsun. Hı hı. Neticede burada bu virüsün temel bulaşma yolu damlacık enfeksiyonuyla, enfekte birinden ve yüzeylerden temas alarak ellerimize bulaştırdığımız şeyi bulaşmak oluyor. Şimdi birinci kural, Sağlık Bakanlığı'nın 14 kuralı, ellerinizi sık sık su, sabun ile 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Bir.
yavaş yavaş giderim. Şimdi biz ellerimizi yıkarken abdest aldığımız zaman da ister istemez 20 saniyeden daha fazla olur.
Tabii tabii, 20 saniye İsteseniz çok uzun bir süre değil zaten.
Yani daha fazla olur zaten o. Yani hastalık olmuş olmamış fark etmiyor.
Evet. İki, soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Eğer böyle bir temas zorunluluğunuz olduysa en az 3-4 adım. Niye? Çünkü onun ortama bıraktığı damlacık enfeksiyonlu şeyi biz solumayalım.
Ne olduğunu bilmediğimiz için belki koronayı da bırakmış olabilir.
Tabii. Tabii. Evet. Üç, öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burunu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanın. Yani böyle değil, böyle diyor bu ama en şey yine bildiğimiz şöyle, yani hapşırırken ellerimizle değil şu şekilde kollarımıza, dirseklerimize.
O zaman burada şunu ilave edeyim müsaade ederseniz. Şimdi böyle yaptınız. Yaptığınız zaman bu elbiseden içeriye gitmez mi o iş varsa?
Şimdi bu mesela elimizi şu şekilde değiyoruz ya. Elbise buraya diyelim ki bulaştırdık bir şey. Şimdi bunu elimizi bu şekilde gözümüze, yüzümüze sürmediğimiz için risk azalıyor.
Ama tamam, yani niye ellerimizi abdest alırken dirseklere kadar yıkıyoruz? O açıdan diyorum.
He, evet.
Evet, yani çünkü buradan da yine içeriye geçmiş olabilir. Evet.
Anladım. Şimdi ellerinizle tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Namahreme dokunmayın diyebilirsiniz. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın.
Dokunmayın demek de olmuyor ki, hiç farkında bile varmıyorsun yani. Dokunuyorsun.
Evet, dikkat etmek gerekiyor en azından. Evet. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin. Şu anda tabii Avrupa kökenli şeyler dün durduruldu, 9 ülke daha. Bize şu anda vaka en çok Avrupa'dan gelebilir. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. O da yine damlacık her ihtimale karşı varsa şey olsun diye. Kıyafetlerinizi 60-90 derecede normal deterjanla yıkayın. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin. Şimdi bu, bir de şunu söyleyelim. Şimdi diyelim ki ev içerisindeyiz. Herhangi bir dışarıya çıkmadık. Eve de dışarıdan biri gelmedi. Yani burada obsesyona girip de böyle yarım saatten bir, bir saatten bir elimizi yıkamanın bir anlamı yok.
Abdest almak yeter.
Evet, zaten dışarıdan bir bulaş yok veya biz dışarıya çıkmadık. Şey, burada el yıkamanın mutlaka ihmal edilmemesi gereken şey, diyelim ki dışarıya çıktık, markette alışveriş yaptık, belli yüzeylere dokunduk, eve geldik. O zaman mutlaka elimizi yıkamak gerekiyor. Bir de bu kapı kolları ve musluklar gibi şeyleri kimyasallarla şey, en basit, en kolay temizlenebilecek normal deterjan ve sular bile bunlara yeterli. Ama bildiğimiz o çamaşır suyunu onda bir şeklinde, yani 10 su bir ölçek çamaşır suyu koyunca o zaten dezenfektan özelliğini yüzeysel temizlik için yapabiliyor. Son iki şey. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin. Maske takmadan dışarıya çıkmayın. 12. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın ev içinde. 13. Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Vücut direncimiz önemli burada. 14. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Yani burada temel koruyucu önlem bunlardan ibarettir. Mümkün olduğunca hastalık bulaştırma riski olan ortamlardan kaçınmak, o insanlarla temas etmemek, eğer temas zorunluluğu varsa belli bir mesafeyi korumak ve kişisel el temizliğimiz, hijyenimize önem vermek ve genel beslenme, uyku düzensizliği olmadan direncimizi muhafaza etmek. Tedbir bunlar. Evet.
Şimdi bu da bana şunu hatırlatıyor. Yani mesela bakıyoruz ki Allahü Teala işte namaza kalktığınız zaman şunu şunu yapın diyor. Tamam, camiye gittiniz, toplu ortamlarda bulundunuz. Ya başka bulunmamak mümkün değil ya, ne yaparsan. Evet. İnsansınız çünkü, insan hayvanlar gibi tek başına yaşayabilecek bir varlık değil ki, mutlaka bir topluluk içerisinde bir sosyal varlık olduğu için öyle olacak. Mesela bunları siz söylerken aklıma gelen ayetler var. Bakıyoruz ki Allahü Teala hafizu alassalavati ve salatil vusta ve kumu lillahi kanitin diyor. Namazları böyle koruyun diyor. Yani herhangi bir namazın kaza edilmesi diye bir şey söz konusu değil. Bu sonradan icat edilmiş bir husus. Bir de en orta namaz diyor. Salavat en az 3 oluyor. Orta 4 olur. 4'ün ortası olmadığı için en az 5 olmak mecburiyetinde. O ayrı. Ve kumu lillahi kanitin, Allah için işte itaatkar olarak sürekli ayakta durun. Yani görevinizi devam ettirin. Hatta şunu söylüyor. Fein khiftum fericalele urukbarın. Baktınız ki yani korktunuz. Mutlaka bir yere gitmeniz lazım. Namaz da kılacaksın ya da ortam hoş bir şey değil. Korku ortaya çıkaracak bir durum var falan. Ama yürüyerek kıl diyor. Ya da arabanı sürerken de kılabilirsin. Atına binmişken de, ama yani namazı terk etmek yok. Peki namazı terk etmek yok meselesinden mutlaka abdestli olman gerekiyor. Evet. Abdest için de mutlaka az önce söylediğiniz ellerinizi ve yüzünüzü yıkamış olmanız gerekiyor.
Her halükarda hijyeninizi ihmal
edemiyorsunuz. Sadece o değil ki ağzınızı ve burnunuzu da yıkıyorsunuz.
Evet.
Yani işte gözler, çevre ve dirseklere kadar kol. Hani şöyle yapsanız bile orada oluşmuş olan şeyleri de orada temizlemiş oluyorsunuz. Yani bu Cenab-ı Hakk'ın bu namaz konusunda yani hiçbir şekilde şey vermemesi, yani hiçbir Müslümanın kadının adetli olması halinde de mesela koruyun diyor, devamlı yapın diyor. Maalesef tabii birçok yanlış anlayışlar var. Mesela hiçbir ayette demiyor ki işte necaset abdeste namaza manidir demiyor, ama bunları mutlaka şey yapıyor çünkü vücuda pislik bulaşabilir. Evet. Siz tabipsiniz. Oradan bir kan sıçrar şey yaparken. Hadi şu elbisemi değiştirin dediğin zaman namaz geçebilir. Yani Allah-u Teala öyle bir şart koşmadığı için kadının adet kanı devam etse bile zaten kanın abdest bozduğuna dair hiçbir delil yoktur. Yani o tamamen mezheplerin kendi kafalarıyla uydurdukları şeylerdir. Onlar bir kenar, ama namaza her şartta ister korku olsun. Hatta biliyorsunuz savaş sırasında, savaş ortamında bile Allah-u Teala işte Nisa suresinin 101, 102 ve 103. ayetlerinde bunu söylüyor. Orada bile namazınızı terk edemiyorsunuz. Namazı terk edemeyecekseniz o zaman işte bu söylenen abdest işte ya da işte gusül olayı, vücudu tamamen yıkamak, çünkü kişinin durumu her zaman farklı olabilir. Yani bu bugün işte açıkladığınız temizlik şeyleri sürekli olduğu için ve siz de çok güzel şey yaptığını, tabii benim bilmediğim bir konuyu ilk defa öğrenmiş oldum. Yani bu virüslerin aynı olmadığını, sürekli mutasyonla şekil değiştirdiğini, dolayısıyla onlardan birisine ilaç geliştirilemediğini söyleyince, onlar da sürekli mutasyon varsa biz de sürekli ona karşı ne yapmış oluyoruz namaz kılarken? Abdestler, diğer şeyle sürekli onlara
savunma
karşı
mekanizmamız yok zaten.
Sürekli savunma mekanizmamızı şey yapmış oluyoruz.
Evet, bu konuda merak edilen bazı sorular olabilir. Belki var mı sizin zihninizde, yani şey isterseniz söyleyeyim, o soruluyor. Hani bu bir biyolojik silah olabilir mi? Tabii, vesaire.
En çok şey yapılan onlar.
Şimdi bir virüsün zaten yoktan tamamen üretilmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Var olan bir virüse müdahale edilebilir mi? Edilebilir. Önce ben şöyle söylemek istiyorum. Yani ben açıkçası bununla ilgili çok somut bir veri bilmiyorum. Ama velev ki öyle olsa bile bu bizim tedbirleri almamıza mani bir durum mudur? Diyelim ki bu bir biyolojik saldırı amacıyla yapıldı. Şu devlet bu devlet yaptı, farz-ı muhal.
Ya da şöyle söyleyelim. Yani mesela ben şahsen eskiden beri böyle çıkarlar, düşmanı ayıplarlar. Onu ayıpladıkları düşmanı kötüledikleri zaman ben gerçekten içimden gülerim. Yahu düşman, yani iyi olsa düşman olur mu? Allah'ını seversin ya. Bırak sen düşmanı, yani, sen kendine bak.
Evet, yani bu böyle olsa bile tedbir almayı yine mecburen devam edeceğiz. Mecbur bu bir. İkincisi, yani şu an bu virüsün kökeni aşağı yukarı biliniyor. Wuhan, Çin'in Wuhan kentindeki deniz ürünleri pazarında yasa dışı yapılan vahşi hayvan pazarından kaynaklandığı. Yani kökeni belli. Adres belli. Her ne kadar Çin hükümeti de galiba dün bugün işte bu hani bize Amerika'nın şeyi olabilir gibi bir şey yaptıysa da ve İran da bu konuda çok açıklama yapıyor ama ben bunları biraz politik açıklama buluyorum açıkçası. Çünkü netice itibariyle şu anda gördüğümüz üzere virüsün hani bu muhtemel suçlu sayılabilecek ülkeler de dahil girmediği ülke kalmadı. Öyle değil mi? Bunu üretenler de bunun böyle bir silah olduğunu bilmiyor olamazlar. Yani bu eninde sonunda üreteni de vuracak olan bir şey. Çünkü kontrolsüz bir şey. Dolayısıyla ben böyle bir ihtimali çok şey görmüyorum. Ayrıca
olsa ne olacak?
Olsa ne olacak? Ayrıca yani bir sen de şöyle
kendi tedbirini al.
Şimdi hali hazırda şu anda eğer bu yayına başlamadan önce yeni ilan edilen bir vaka yoksa 5 vaka var bizim ülkemizde. Hepsi de aynı o ilk vakanın aile çevresinde. Yani son derece düşük bir oran. Birkaç gün öncesine kadar hiç yoktu. Şimdi bu konuda yayınlanan haritalara baktığımız zaman sağımız, solumuz, üstümüz, arkamız her taraf kıpkırmızı, Türkiye yeşil olarak duruyor. Şimdi ben hatta sosyal medya hesabımdan paylaşmıştım. Bütün dünyaya yayıldı, Türkiye'ye yayılmadı. Bir takım uluslararası raporlar yayınlanıyor. Deniyor ki bu Çin ekonomisi zayıflayınca bu işten bütün ülkeler zararlı çıkacak. Sadece bir ülkeye karlı çıkacak. O da Türkiye diye deniyor. Şimdi o zaman baktığın zaman dışarıdan baktığın zaman nitekim Fransa'da ve bazı ülkelerde denmiş. Bu Türkiye'nin bir komplosu. Yorumları yapılmış. Tablo ona müsait çünkü. Türkiye'ye bulaşmıyor. Türkiye karlı çıkıyor. O zaman bu yorumu da yapar biri yani.
Yapacaklar da ben de o yoruma mesela bir Kur'an'ı şey yapayım. Burada bakın Türkiye belki bu açıdan Allah-u Teala'nın büyük bir ikramına mazhar olmuş bir ülke olur. Az önce abdest meselesini, yıkama meselesini söyledik falan. Ama bu olmasına rağmen yine de namaz kılmayanlar, bir şok var, başka şeyler var. Onların vasıtasıyla da yayılabilirdi. Yani bu biz abdest alıyoruz, namaz kılıyoruz diye bize virüs bulaşmayacak diye bir garantimiz olamaz yani.
O zaman hocam ben bir şey tamam. Okuyayım. Siz itirazınız varsa, o ayetin bağlamı ona uygun değil diyorsanız itirazınızı yapın.
Ya yoksa?
Hayır, yoksa bilemem. Tamam. Bu sosyal medyada hesabımda ben şöyle bir paylaşım yapmıştım. Koronayla ilgili bu salgını en iyi yöneten ülke şimdilik Türkiye oldu. Çünkü bilim neyi emrediyorsa onu yaptık. Yani Allah'ın kevni ayetlerini uyguladık. Gerçekten bu konuda bilim kurulu aşağı yukarı her gün toplanıyor. Şu önlemler alınmalı diyor. Devlet de onu ilan ediyor. Hatta bazılar ilk zamanlarda ne gerek var, niye bu kadar abartılıyor da deniyordu. Ayrıca yani biz Allah'ın kevni ayetlerini uyguladık. Ayrıca mültecilere kapılarımızı açarken virüse kapıları kapatmış olduk. Yani bunu başardık. Avrupa ise mültecilere kapıları kapatırken virüse kapılarını açmış oldu. Ey iman edenler, eğer siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder. Ayetini koydum. Yani bağlam uydu mu uymadı mı itirazınız varsa söyleyebilirsiniz.
Gayet güzel olmuş. İtiraz edemiyor. Maalesef itirazım yok yani. Şimdi tabii bu şey meselesi var yani bu mesela Türkiye'nin Suriye'de zulme uğramış olan bir topluluğa yardımı var. Suriye'de o olayı çıkaran Amerika, Rusya, İran, Avrupa ve oradaki Arap ülkeleri. Türkiye orada hani 7 düvele değil de 70 düvele karşı, 70 devlete karşı savaşan bir şey oldu. Yaptığı ne? Şu ayete uymak. Nedir o ayet? Nisa suresi 75. ayet. Allahü Teala diyor ki: "Ve ma lekum la tuqatiluna fi sabilillah." Size ne oluyor? Allah yolunda savaşmıyorsunuz. Allah yolunda nedir? Yani oraya giderken benim buradan bir beklentim yok kardeşim. Ben buradan ne bir toprak almak istiyorum, ne Suriye'nin petrolüne konmak istiyorum, ne şu ne bu. Bir tek hedefim var. Oradaki zulme maruz kalan insanlara yardımcı olmak. Şimdi devam ediyor Allahü Teala: "Vel müstadafine minel ricali ve nisa." Kadın ve erkeklerden zayıf düşürülmüş olanlar var. Yani adamın evine bomba atıyorsunuz. Adamın her şeyi yok oluyor yani. Bakın mesela bugün maaş alan kişiler bir ay maaş almadıkları zaman, aldıkları maaş zaten o ay yetmiyor. Bir ay maaş alamadığı zaman her şey bitiyor. Öyle olduğu zaman tüm devlet daireleri şunlar alt üst oluyor. Sistem bitiyor. Maaş alsa ne yazar ki cebin para dolu ya da evin ağzına kadar para dolu olsa ne yazar ki? Eğer fırında ekmek yoksa o sen o parayı yiyemezsin ki yani. İsterse altın olsun, ne oluyor? Altını da yiyemezsin. Şimdi şartların uygun olması gerekiyor. İşte diyor ki Allahü Teala: "Vel müstad'afîne minel ricali ve nisâi vel vildân ellezîne yekûlûne rabbena ahricne min hâzihil garyetil zâlimi ehluhâ." Ya Rabbi, şu buraya hakim olan hakimiyet altında tutanların zalimlik yaptığı, hiç böyle hak hukuk tanımadığı bir yerden bizi kurtar ya Rabbi diyorlar. İşte bugün şeydekiler böyle değil mi? Yani onlar işte Rusya ile, Amerika ile, diğer az önce saydığımız ülkelerle işbirliği yaparak kendi halklarını, milyonlarca insanı öldürüyorlar ve evlerinden çıkarıyorlar. Türkiye'de onlara kucak açıyor, ev sahipliği yapıyor. Ondan sonra وَجَعَلَّنَا مِلَّدُنْكَ وَلِيَّنْ وَجَعَلَّنَا مِلَّدُنْكَ نَصِيرًا. Yani kendi katından bize bir dost gönder. Yani gelsin bizim işimizle meşgul olsun. Ve bize kendi katından bir yardımcı gönder. Şimdi Türkiye onlara yardımcı olarak gidince, efendim işte onlar işte gidiyorsunuz ama onlar Müslüman mı? Onların içerisinde şu var, bu var, bir sürü şeyler var. Olsun bana ne? Bak Allahü Teala Bakara suresinin mesela sizin söylediğiniz şeylere destek olsun diye. Yani yaptığınız tanım gayet bu sosyal medyada paylaştığınız şeyler son derece.
Yani oradan yerinde. Gerekeni yapmayıp da Allah'tan yardım beklemek de değil. Yani
olmaz.
Gereken kevni ayetler bağlamında bütün tedbirler alınıyor. Bilim neyi gerektiriyorsa o yapılıyor. Ondan sonra da Allah'ın yardımı olabilir yani.
Ondan sonra diyor ki bak burada Allahü Teala mesela bu son derece önemli. Yani insanların mesela zekat 8 sınıfa verilir. Onların içerisinde din hanesi yoktur. Allahü Teala yardımı emrettiği zaman din hanesi koymaz. İhtiyaçlı kişilere. Arkadaşlar mesela şu ayette diyor ki: "Leysa aleyke hudahum." Onlar getirdiniz sanki ya sana ne? Onları yola getirmek senin üzerine düşen bir görev değil diyor Allah. Onlara yardım ediyorsun. Ondan sonra وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ. Ama Allahü Teala gereken çalışmayı yapanı yola getirir. O zaman sen eğer burada görevini yaptıysan, onlara yardımcı olarak, onlara ev sahipliği yaparak, Allah da sana yardım eder. Ondan sonra diyor ki وَمَا تُنْفِكُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِيَنْفُسُكُمْ. Hayır namına yaptığınız harcamalar, işte kardeşim çıkıyorlar, Türkiye'de işte bu kadar şey var, Suriyelilerin bizim içimizden işleri var falan diye bağırıp çağıranlar var. Ya kardeşim, onlara yaptığın yardım onlara değil, sana. O zaman bütün bu
infak sadece bollukta yapılan bir şey değil yani. Tabii, darlıkta da yapılacak.
Darlıkta zaten öyle, onlar sıkıntıdalar. Onlara biz de darlık oldu.
Biz darlık içerisindeyken de yine infak yapmalıyız.
Evet, elbette imkanımız ölçüsünde yapmamız gerekir her insana. Ondan sonra diyor ki وَمَا تُنْفِكُوا مِنْ خَيْرِ وَمَا تُنْفِكُونَ اِلَّا اَبْتِغَى وَجِهِ اللّٰهِ. Yaptığınız bu harcamaları sırf Allah rızası için yapın. Karşı taraftan bir şey beklemeyin. Yani şu anda bizim gördüğümüz böyle. Yani onlardan, o insanlardan bir şey beklenmiyor yani. Ondan sonra diyor ki وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ. Hayır yapımına yapacağınız her şey size tas tamam ödenir. وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Ve haksıza uğramazsınız. Tas tamam ödenir dedi ki Allah-u Teala'nın bu tas tamam en az 10 kat. Çünkü مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَوْا عَشْفِ الْاَمْثَالِهَا diyor. Allah-u Teala kim bir iyilik yaparsa 10 katı bir kere kesin. Daha fazlası da olabilir mi? O da diyor ki mesela şeyde مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّ. Mesela yine burada bu Bakara suresinde az önce açtığımız şeyde yine o surede söylüyor Allah. Allah yolunda yani Allah rızası için başka bir şeyin yok. Allah emrettiği için yapmış olduğun harcama toprağa atmış olduğun bir tane gibi bir tohum gibi olmuş olur. اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَا بِلَ mesela bir buğday tohumu 7 başak bitiriyor. Fi kulli sümletin me'tu habbe her başakta 100 şey var, tane var. Ondan sonra ondan sonra şeyde bak bakayım Bakara suresi 261. ayetmiş. Şimdi 7 bir tane buğday atıyorsunuz. 7 başak bitiriyor. Her birisine 100. Bire kaç oluyor? 700 oldu. Onda da kalmıyor. Vallahi yudayfu limen yaşa. Allahü Teala böyle tercih ettiği kişilere bunun 700'ün de katlarını verir. O zaman şimdi ben düşünüyorum. Bakın mesela işte bir şey var. Avrupa'nın kabul etmiş olduğu bir husus var. İnsanlara işte toplumsal cinsiyet anlayışında insanlara mesela siz bu konu üzerinde çok duruyorsunuz. İnsanlara cins, ırk, işte cinsiyet, yaş, şu bu falan ayrımı yapmayı Avrupa topluluğu kabul ediyor mu yasal olarak? Suç sayıyor değil mi? Peki mültecilere ayrım yapmak ya da sığınmacılara ayrım yapmak. Şimdi mülteci başka bir şey. Bir de ne diyor hangi kelime?
Göçmen.
Göçmen. Mülteci gidiyorsunuz ona şey yapıyorsunuz. İşte şu anda Yunan sınırında olan Suriyeliler mültecidir. Oraya gitmeye çalışıyorlar. Bir de buradan kalkıp başka bir yere gitmek isteyen vardır. Bu da işi gücü gayet iyi ama ben şu falan yere gitmek istiyorum. O da göçmendir. Şimdi onlara ayrımcılık yapmak Avrupa kanununda var mı?
Kanunlarında yok ama uygulamalarında var.
Şimdi yasal olarak bunlar kendilerini suçlu saymıyorlar mı?
Öyle.
Bütün dünya onları suçlu saymıyor mu?
Evet.
Şimdi o zaman Allah-u Teala'nın fıtrat kanunlarına göre bunlar suçlu değil mi?
Öyle.
Ve fıtrat kanunlarına göre bunlar cezayı hak etmiyorlar mı?
Evet.
Hepsi bunun farkındalar. O zaman sonuca varalım. Mesela şu açıdan. İşte bütün bu ayetleri okuduk. Allah-u Teala Türkiye'yi neden korudu dediğimiz zaman. Benim aklıma gelenler bu. İran geliyor oraya, Suriye ile işbirliği yapıyor. Yani öldürüyorlar da öldürüyorlar. Ne oldu şimdi? Hadi buyurun.
Evet.
Avrupa işte şöyle yapıyor. Mesela İtalya şeyde neler yaptı Libya'da? Ve neler yapmaya devam ediyor? Hadi buyurun.
Hayır, şimdi gelen mültecilere denize dökme konusunda da bir sürü şey oldu.
Ya.
Şimdi İtalya'nın en büyük geliri malum turizm. Şu anda İtalya'da sokakları bomboş. Yani büyük bir felaket onlar için. Yani İtalya ile bağlantılar yapıyor. Televizyonlarda görmüşsünüzdür belki siz de. Ya gerçekten İtalya'nın sokakları tamamen karantinaya alındı ülke olarak şu anda malum. Şimdi Almanya, Fransa, Amerika bu koronavirüsle mücadele için şimdi 150 milyar dolar fon ayırıyoruz diyorlar. Şimdi mülteciler gelmesin, bizim şeyimiz olmasın diyorlardı. Al buyur.
Hadi buyur.
Hadi virüsün gelmesini engelleyemedin.
Tamam.
Yani onu kat be kat yapacaksın yani.
Virüsün pasaportu yok değil mi?
Yok. Evet.
Yani girerken şey kontrolünden geçmiyor. Evet.
Evet yani bu konuda başka ne merak edilebilir bilmiyorum. Genelde yani yani korunma yolları belli. Panik yapmadan, panik yapmaya gerek yok. Panik yapmadan bu tedbirler alınarak şey olabilir. Hem bir de şöyle neticede diyelim ki bütün bunlara rağmen virüs bulaştı. Yani şu an için genel olarak ölüm oranı %4. Yani öyle %50, 60, 70, 80 ölmüyor yani. Ama tabii yaşlı ve kronik hastalıkları bulunan, özellikle kalp akciğer sorunu olan, şeker hastalığı olan, kronik hastalıklarla eşlik eden durumlarda bu bireylerin daha çok dikkat etmesi lazım. Zaten.
Siz tabiplerin söylediği bir söz var. Benim çok hoşuma gider ve sık sık doğru kullanırım. Şimdi şöyle bir şey söylüyorsunuz. Hastalık yoktur, hasta vardır.
Hasta vardır, evet.
Yani bu gerçekten ve hastalığı da vücudun kendisi tedavi eder. İlaçlar sadece yardımcıdır diye şey yapıyorsunuz. Evet. İşte şimdi bu açıdan da baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bir takva kelimesini sık sık kullanıyor. Yani takva ne demek? Kendini yanlışlardan korumak demektir. Bu yanlışlar da az önce evrensel niteliği var yani herkes biliyor. İşte pisliklerle uğraşmak yani dünyanın neresinde olursanız olun ya ne bu pisliklerle uğraşıyorsunuz der her insan yani.
Evet.
Dolayısıyla bu takva yani kendini yanlışlardan korumak tabii iki türlüdür. Bir insan doğal olarak, doğal yapısıyla kendini yanlışlardan korur. Ki eğer yanlışlardan koruma durumundaysa o zaman Allah'ın kitabıyla da karşılaştığı adam onu havada kapar. Onun için Allah-u Teala ne diyor? Huden lil muttakin diyor. Yani bu Kur'an-ı Kerim müttekilere yani kendini yanlışlardan koruyanlara rehberlik eder. O zaman mesela şimdi siz bir tabip olarak adamın tedavi olma niyeti yoksa onu tedavi edebiliyor musunuz?
Edemezsin.
Hiç mümkün değil yani. O zaman ilk önce insanlar bir kere kendi fıtratlarına yönelmeliler. Denir mi yani burada?
Elbette. Yani tedavi olmak istemeyeni zaten zorla tedavi etmek suçtur bize etik şeylere göre. İkincisi edemezsin de zaten. Hele hele bu herhangi bir böyle müdahaleyi falan gerektiren bir şeyse zaten dokunamazsın. Ayrıca psikolojik hastalıklarda, psikiyatrik hastalıklarda da yani hasta tedaviyi kabul etmiyorsa ona yardımcı olamıyorsun zaten. Yani şey yapsan da başarı şansı çok daha düşük oluyor. Bir de ben merak ettiğim bir şey sorayım hocam. Şimdi bu şu anda bu koronavirüsün menşeinin daha çok yarasalar olduğu ve yarasa hatta orada işte vahşi hayvan pazarı olarak şey yapılan maymun, yarasa vesaire gibi. Biliyorsunuz onlar bu tür şeyleri de yiyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yenmesi haram olan yiyecekler var. Ama bir de tayyip olandan hani yiyin ayetleri var ya. Bu bağlamda bu şeyi nasıl değerlendirebiliriz?
Şimdi orada şey yapayım. Bu konuda iki türlü ayet var. Birisi müminlere hitap ediyor, birisi tüm insanlığa hitap ediyor. Bu da son derece önemli. İşte şimdi bu Bakara suresinde şurayı açayım. Bakara 168. ayet. Ya eyyühennas külü mimma fil art. Ey insanlar diyor. Ey Müslümanlar değil. Ey insanlar yeryüzünde olanlardan yiyin. Ama iki şartı var. Helalen bir helal olsun. Kimsenin hakkına dokunmayın. Yani onu herkes bilir. Başkasının hakkına dokunmanın ne kadar büyük suç olduğunu dünyada bilmeyen yoktur. Onun için dünyada hırsızlığı, gaspı suç saymayan bir tek hukuk sistemi yoktur yani. Onun için helal olarak ya da insanları aldatmanın çeşitli işte yalan dolanla başkalarının mallarını gasp etmenin yanlış olduğunu herkes bilir. Şimdi burada herkesin bildiği bir kelimeyi söylüyor. Bir helal, bir de tayyip. Tayyip kelimesinin iki anlamı var. Hem temiz olacak hem de siz zevklenerek yiyeceksiniz. Yani bir sizin için hoş olacak. Mesela bir şeyi ben çok seviyor olabilirim. Çok da iyi bir şeydir ama siz sevmeyebilirsiniz. Mesela bu sizin uzmanlık alanınız. Sevmediği bir şeyi bir adama zorla yedirmek ona faydalı olur mu?
Ya besin şey olarak alır şeyleri değerlerini ama psikolojik olarak tatmin etmez en azından.
Yani vücudun bir tepkisi olur yani.
Olur, evet.
Bak burada dedi ki helal ve temiz olarak yiyin. Bir de velâ tettebi'u hutuvâti şeytan. Şeytanın izinden gitmeyin. Bu şeytan kavramı da tüm toplumlarda vardır. Mesela bu satanist derler ama gene şeytan. Satan dedikleri de o yani. Dünyanın neresine giderseniz yani insanları aldatanlara
satıyorlar insanı. Hemen satıyor yani.
Satanist. Satanlar da doğru. Şimdi bu fitne ve fesat çıkaran kişilerin olduğunu da tüm dünya bilir. Onların arkasından gitmeyin diyor. İnnehu lekum adubu mubin. Bunlar apaçık düşmanlardır. Dolayısıyla bugün mesela sosyal medyada şurada burada zihinleri karıştırıp insanları yanlış yönlere yönlendirip bir takım yiyecekleri insanlara şey yapanlar oluyor. Yani bakıyorsunuz gerçekten zararlı olmasına rağmen çok faydalı diye kandırıyor. Adamın hem parasını alıyor hem sağlığını alıyor. Bunlara da çok dikkat etmek lazım. Demek ki bu tüm insanlığa yönelik bir hüküm. Herkes çok dikkat etsin. Mesela bu ayeti dünyanın neresinde kim okursanız okuyun karşı çıkabilir mi? Son derece şeydir. Peki Müslümanlara ne diyor Allah-u Teala? Hemen aynı surede 177. Yok 173. 173 yanlış. Yok yanlış yanlış 173. Yok yanlış yaptım. 173 bu rakamlara buradan bakıyorum. Biraz küçük rakamlar da. Eskiden büyüktü şimdi küçüldüler benim gözümde. Niye öyle bilmiyorum. Diyor ki Allah-u Teala ya eyyühellezine amenu. Bak orada ya eyyühennas dedi, burada ya eyyühellezine amenu. Orada ey insanlar dedi, burada ey inananlar dedi. Neye inanan? Bu kitaba inanan. İnanan ve güvenen ve bu kitabı okuyan tabii. Bu kitaptan haberi olmayanların yapabileceği başka bir şey yok. Ancak onu yapabilirler. Ondan sonra diyor ki külü min tayyibati ma razaknakum. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin tayyip olanlarından yiyin. Bak burada da aynı tayyip kelimesini kullandı orada da. Yani temiz olacak ve lezzetli olacak. Lezzet de kişiye göre değişir. Onlardan yiyin dedi. Peki yani temizlik mutlaka önemli yani. Yediğin gıda mı? Az önce siz dediniz orada koronavirüsün üretildiği yer için ne demiştiniz?
Vahşi hayvan pazarı.
Ve şey, Çin şeyine göre yasak olan bir eylem değil mi?
Yasa dışı diyor onu ama oradaki yasa dışı ifadesi tam neyi ifade ediyor bilmiyorum. Yani onlar şeyleri yiyorlar da belki ticaretini yapmak mı yasa dışı oluyor onu bilmiyorum.
Yani o yasa dışı meselesi de gene bu helalen kelimesine uymadığını da gösteriyor.
Evet. Evet.
Yani onlara göre yasa dışı olduğu zaman yani Çin hükümetinin herhalde görmediği
yani bir yönde. Sağlık Bakanlığı'nın rehberinde yazan ifade kökeni olarak düşünülen Huanan deniz ürünleri pazarında yasa dışı olarak satış yapılan vahşi hayvanlar olduğu düşünülüyor diyor. İfade böyle. Tamam. Bu bizim Sağlık Bakanlığı'nın
yani bu Çin'in ifadesi değil. Ama yasa dışı ifadesi bir devlet devletin bir resmi organı bu kelimeleri kendi kafasına göre kullanmaz.
Bilemiyor. Evet. Gayri nizami olarak gelip pazarladılar mı onu mu kastediyor onu bilmiyorum da. Tamam. Ama sonuçta orada bir vahşi hayvan pazarı ifadesi var.
Yani işte bu ayetteki helalen kelimesine ters düşüyor evet. Yani. Evet. Yani işte yani Kur'an-ı Kerim'in nasıl evrensel olduğu, dünyanın her yerinde, her ortamında nasıl geçerli olduğu da
şöyle yorumlayabilir miyiz? Yani bu şey o normalde Kur'an'ın haram ilan ettiği şeyler var.
Şimdi bir de
okuyacaksınız Tayyip. Neticede mesela Çinlilerin bu işte yarasa hatta fare gibi bizim şey yaptığımız şeyleri yedikleri biliyor.
Seviyor
ama bütün dünya çünkü. Genelinde.
Siz bunu anlatırken böyle evet, yapıyorsunuz ama onlar çok hoşlanıyor.
Yani ama mi? Dünyada insanların %95'i yani Amerika'sı, Rusya'sı, Brezilya neyse diğer bütün Hristiyan, Yahudi alemi ve her şeyde dahil. Yani yiyecek olarak çoğunlukla yine ne yiyor? Sığır yiyor.
Tabii.
Koyun yiyor, şey yiyor. Yani fıtrat daha çok sanki bunlara yani dini şeyden bağımsız olarak bunlara meyilli.
Evet.
Ya bunlar Kur'an'da hani mutlak olarak haram ilan edilmemişse de işte tavsiye edilmiyor en azından hani denilebilir mi?
Yani işte halalen tayyiben kavramı belki bunları hatırlatabilir. Evet. Neyse şunu şey yap, Müslümanlarla ilgili olarak diyor ki Allahü Teala: Ya eyyühellezine amenu, müminler, külü min tayyibati ma razaknakum. Size rızık olarak verdiklerimizden tayyip olanların, temiz olan, temiz ve lezzetli olan yerin. Mesela orada helalen kelimesi, bu da rızık olarak vermek meselesi. Mesela başkasının elindeki şey onun o rızkıdır, siz ondan alamazsınız ki. O kendi rızasıyla verirse o ayrı bir şey. Mesela Nisa suresinin 29. ayetinde Allah-u Teala diyor ki: Ya eyyühellezine amenu la te'kulu emvalekum beynekum bil batıl. Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. İlla en tekune ticareten an teradim minkum. Karşılıklı rızayla bir ticaret yoluyla olursa başka. Bir de zaten ikram ederse, o da ben okuduğumuz ayetlerde. Yani burada da hukuka uygun bir şey. Hem tüm insanlık için söylüyor Allah-u Teala, hem Müslümanlar için söylüyor. Ondan sonra veşkuru lillah. Allah'a şükredin. Yani şükredin demek, Allah'a karşı görevlerinizi yerine getirin. Size düşeni yapın. Bak Allah size bu kadar nimet veriyor. Mesela veşkuru lillah öbür ayette geçmedi. Çünkü onlar tamam da ne yapacağız derler, ellerinde bir kitap yok ki ne yapacağız diye baksınlar. Bizde ne yapacağımız belli. Çünkü elimizde bir imkan varsa onlardan başkalarına da ikram etme emirleri okumuştuk az önce. İn kuntum iyyahu ta'budun. Siz yalnız ona kulluk ediyorsanız böyle yapacaksınız. Ondan sonra dedi, diyor ki innema harrama aleykumul meyte. Allah size sadece ölü hayvanı haram kıldı. Şimdi ölü hayvan dediğiniz zaman kestiğimiz hayvan da ölüyor. Kesmeden de ölüyor. Ha burada bu öbür insanlar da bu kelimeyi söylemedi. Onlar bu farkı anlayamayabilirler. Yani kesmekle kesmemek arasındaki farkı anlamayabilirler. Ondan sonra dem kan ve lahmel hinzir. Dem de tabii etin içinde kalan kan değil. Etten vücuttan akmış olan kan. Ve lahmel hinzir, domuz eti. Ki feinnehu, bu burada yok, o feinnehu rissun şeyde En'am suresi 145. ayet. Ondan sonra ve ma uhille bihi li gayrillah, Allah'tan başkasının adına ses yükseltilerek kesilmiş olan hayvanlar, bunlar haram. Şimdi evet, burada bunları haram, innallaha gafurur şöha. فَمَنْ يُطْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَالِ. Kim mecbur kalır, sınırı aşmaz, başkasının hakkına tecavüz etmeden bunlardan yemek zorunda kalırsa, çünkü hayatın devam etmesi lazım. Hiç yiyecek hiçbir şey yoksa, yani hayatta kalabilmeniz için ondan da yiyebilirsiniz. O zaman günah yoktur. اِنَّ اللّٰهَ غَفُرُّ رَيْمَ. Allah-u Teala bunların suçlarını örter ve merhamet eder. Mesela burada domuz kelimesi önemli. Siz de tabii bu batılıları da iyi biliyorsunuz. Mesela batıda sevmedikleri adama ne derler? Domuz. Domuz derler yani. Ve mesela Fransızca kitaplardan okuduğum zaman çok görmüşümdür birbirlerine domuz diye hakaret ettiklerini. Yani ve Allah rahmet eylesin, burada sizin de tanıdığınız bir tabip dostumuz vardı, Abdülhamit Hoca, Libyalı. Evet. Bizim burada uzun süre kaldı. O 20 yıl kadar Almanya'da görev yapmış. Diyordu ki yani domuz yiyenlerin domuz vücutlarında çok ciddi tahribat yapıyor demişti. Böyle birkaç kere bize anlatmıştı. Neyse şimdi, ama burada Allah-u Teala o kelimeyi söylemiyor. Çünkü adam çocukluktan beri buna alıştırılır. Ve haram diyen de yok şey için, yani Müslüman olmayanlar için o kelimeyi söylemiyor. Fakat şey de burada bir helal, bir de tayyip kelimesi çok önemli yani. Sizin şey dediğiniz açısından temiz olması ve insanın lezzetli olarak kabul etmiş olması. Şimdi bu açıdan herhalde o söyledikleriniz uygun olur. Yani temizlik, yani hijyen şartı olmazsa olmaz bir şart.
Evet.
Olmazsa olmaz bir şart yani. O zaman bu şart Müslümanlar için de olmazsa olmaz bir şart. Yani her Müslüman, kadın olsun, erkek olsun, günde 5 vakit namazı kılmak zorunda. bu işi ertelemesi, vaktinin dışına atması diye bir şey söz konusu değil. Mezhepler her ne kadar bunun sistemini çökertmişlerse de, gerçi hepsi çökertmiş değil. Yani mesela Hanbeliler bu konuda bir namazın kaza bırakılacağını kabul etmezler. Şimdi bunu Allah-u Teala çok net bir şekilde bize bildiriyor. Hatta mesela öyle şartlarda namazı terk etmememizi söylüyor ki, biraz önce yani korku halindesiniz. Diyelim arkanızdan işte bir şey geliyor, anormal bir durum var. Mutlaka gitmeniz lazım. Namaz da geçecek. Ne yapacaksın? Su yoksa teyemmüm edeceksin. O da bir hijyen şeyidir. Onun üzerinde de bir belki
onu çalışmak lazım. Yani ya ben merak ediyorum lazım. Ama
en çok
yani
merak ettiğim şeydir
muhtemelen o teyemmümle belli bir şey sağlanıyor muhtemelen.
Mutlaka sağlanıyor çünkü ama, o da velakin mutahhirakum tertemiz olmanın gerekçelerinden bir tanesi o.
Ama açıkçası onunla ilgili somut bir çalışma yapıldı mı bilmiyorum
ben
yani.
Ben de hiç duymadım yani şu an.
Yapmak lazım. Çok da zor değil aslında ama mikrobiyologların yapması lazım.
Tabii o konuda yapılması
burada
lazım.
Burada şöyle bir itiraz gelebilir mi? Yani gelir daha doğrusu da. Yani şimdi namaz ertelenemez dediniz, hani bu konumuzla bağlantılı olarak düşününce aklıma çünkü hijyen ertelenemez diye geldi bana. Yani o bir anlamda o oluyor. Yani şöyle, ne olursa olsun hijyen, temizliği vesaire ertele, ertesi gün yaparsın kimse demiyor. Fakat deniyor ki biz, yani denebilir ki veya biz ibadetlerimizi Allah rızası için yapıyoruz yani. Bunun için yapmıyoruz. Sağlık olsun diye oruç tutmuyoruz. Sağlık olsun diye namaz kılmıyoruz. Abdest almıyoruz. Yani siz işi buraya indirgediniz diyenler çıkabilir.
Çıksınlar. Herkesin konuşma var. Mesela şeyde oruçla ilgili olarak, yani siz bir tabip olarak çok iyi bilirsiniz orucun vücudun sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu.
Nobel ödülü aldı açlık, intermittent açlık 3-4 yıl önce.
Tabii.
Yani orucun hücrelere sağladığı fayda çalışması Nobel'i aldı. Ya, Japon bir oruç olarak o söylemiyor ama bizim oruca uyuyor yani.
Yok tamam, zaten bu oruç evrenseldir yani. Her yerde bu oruç vardır. Yani bugün işte Yahudiler Nisan ayına, Hristiyanlar Nisan ayına ertelemişlerdir. Ama Müslümanlardan hep saklarlar bunu. Çünkü tasdik ilişkisi ortaya çıkarsa oradaki papazların, hahamların işi biter. Millet Müslüman olur. Bundan dolayı çok şey yaparlar. Ama mesela işte geçen sene mi, evvelki seneydi, şeyde Beyoğlu Belediyesi'nin düzenlediği bir iftarda yanımda Katolik Kilisesi'nin temsilcisi bir papaz vardı. İftar ediyoruz. Ben ona dedim ki, ya bu Ramazan'da oruç tutma. Bak, Ramazan'da oruç tutma. Size de farz. Hiç oruç tutan var mı dedim. Çok az dedi. Bak, değil demedi. Çok az dedi. Ondan sonra dedim ki, niye tutmuyorlar? Ne yapayım, tutmuyorlar dedi. Din aynı din değil mi dedim. Evet, aynı din dedi. Şimdi şeyde de mesela Vatikan'da bir toplantı olmuştu, çağırmışlardı. Orada bir Yahudilik uzmanı kalktı. Dedi ki, işte Yahudilikte günde 3 kere ibadet vardır diye anlattı. Kalktım dedim, niye 3 diyorsun, 5 değil mi dedim. 5 de değil, 7. Gece kalkıp namaz kılmak var, kuşluk namazı var. Ama o zorunluluk değil. Niye dedim 3 diyorsun? Ha, o 3 vakitte birleştirilebilir. Öğle ile ikindi, akşamla yatsı ayrı bir konu ama 5'tir. Hiç ağzını açmadı. Orada o Katolik Kilisesi'nin papazları, işte o şeyleri vardı. Ona dedim ki, ya dedim, bu 5 vakit namaz sizde de var. Siz niye kılmıyorsun dedim. Hiçbirisi ağzını açmadı. Çünkü yani yanlış yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Ondan sonra kalktık eski Roma'ya bir öğleden sonra, böyle 2 saatlik bir gezi yaptık. Kültürel bir gezi olmak üzere. Orada bir hanım kız yanıma yaklaştı, 30-35 yaşlarında. Hocam dedi, ben doktoramı bu Katolik Kilisesi'nde yaptım dedi. O sizin dediğiniz ibadeti papağanın yaptığını gözümle defalarca gördüm dedi. Dolayısıyla abdest alma onlarda da aynen var. Hepsinde de var ki Allah-u Teala bunu koymuş. Müslümanlarda da var. Günde beş. Ama bakın öyle bir şart koymuş ki Allah-u Teala burada hani hijyen. Şimdi deniyor ki efendim işte virüs oldu şey. Ya virüsün ne zaman geleceğini gelmeden önce bir haber gönderiyor mu virüs? Beyler hazırlıklı olun geliyorum. Sosyal medyadan bir mesela bir Twitter'dan mesaj atıyor mu? Yok. O zaman her an ne yapmamız lazım? Hazır olmamız lazım. İşte Allah-u Teala bakın korku halinde de olsan, ayakta da olsa kıl diyor. Onun bir hazırlığı var, abdest alacaksın. Cünüpsen tüm vücudunu yıkayacaksın. Yürürken de kıl diyor. Arabayı sürerken de kıl, arabada otururken de kıl ama namazını asla geciktiremezsin diyor. Epey karşımda ordu var. Savaşacağım, yolculuğa çıkmışım. Yolu kesmiş mesela, bir eşkıya çetesi yolu kesmiş. Ben orada ne yapacağım? Bir şeyler yapmam lazım. Yol kesilmiş. İşte Allah-u Teala ona da şey yapıyor. Bak ne diyor? Kısaca şey yapalım onu. Vaktimiz bitiyor. Yani mesela diyor ve اِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْعَرْفَ اَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُنْ لَنْ تَقْصُرُ مِنَ الصَّلَةِ Yolculuk halindeyken Nisa suresi 101. ayeti o yolculukta kıldığınız namazı kısaltmanıza bir günah yoktur diyor. Yolculuğa zaten iki rekata düşüyor. Onu da kısaltabilirsiniz diyor. Ondan sonra ve in khiftum en yeftinekum ellezine kafuru. Bu kafirlerin sizi sıkıntıya sokacağından korkarsanız önünüzde çıkmışlar. Yolunuzu kapatmışlar. İnnel kafirine kanu lekum aduvven mubina. Çünkü o kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Ondan sonra diyor ki Resulullah'a hitap ediyor ve idâ kunte fihim. Onların içerisindeysen fe akamte lehumus salâh. Onların imamlık yapacaksın. İki tarafta senin arkanda namaz kılsın dersen, onun için sen tam kılacaksan, yolculukta yani iki rekat tam kılacaksan, فَلْتَكُمْ تَعِفَةٌ مِنْهُمْ مَاكِ Onlar ikiye ayrılsın. Bir grup gelsin seninle beraber namazı kılsınlar. Ama وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ Yanlarına da silahları alsınlar. Çünkü ön taraf orada düşman var. Ama namazı terk etmek yok. Yani o hijyen asla ne savaş halinde ne şu ne hiçbir durumda terk edilmiyor. Ne zaman geleceği belli değil yani çünkü. Ondan sonra ne diyor? فَاِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ O birinci rekatın secdelerini yaptıkları zaman arkanıza, çevrenize geçsinler. Yani o düşmanın karşısında sipere geçsinler. Ondan sonra وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ اُخْرَى لَمْ يُصَلُّ Namaz kılmamış diğer grup gelsin. Çünkü o grup o da bekliyordu siperde. Bunlar onların yerine geçecek, onlar gelecek. Ondan sonra فَلْيُسَلُّ مَعَيْ سَنْنَ beraber namazı kılsınlar. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ Tedbirlerini ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Bak, hem hijyende şey yok, savaş var. Namaz kılmak için mutlaka abdestli olacaksın. Bakın, hiçbir şartta bu hijyende bir Cenab-ı Hak şey bırakmıyor yani. Ve az önce sorduğun soruda abdestle ilgili ayetin sonunda Allah-u Teala وَلِيُطَحِّرَكُمْ Sizi tertemiz yapmak istiyor diye şey yapıyor. Gerekçesinde Cenab-ı Hak söylüyor. Ben Allah rızası için yap. Allah'ın verdiği emirler zaten mükemmel emirlerdir. Kişinin doğal yapısını koruması açısından.
Ya şöyle denilebilir yani. Ben öyle diyorum. Tamam elbette ki tek amaç sadece mutlak olarak sağlık için yapmıyoruz. Allah rızası için yapıyoruz ama Allah rızası için yaptığımız bu ibadetlerde de sağlığa yönelik hiçbir olumsuz fayda olamaz da denilemez yani.
Olumlu faydası zaten çok net bir şekilde bize açıklanıyor şeylerde, ayetlerde. Yani olumlu olduğu çok kesin. Ya bugün mesela şimdi sosyal
yani
medya...
Yani el yıkamanın tıbben faydalı olduğunu inkar mı edelim yani?
Ya tabii ki faydalı.
Yani, bu o soruyu soranlar yani tamam Allah rızası için yapıyoruz tamam ama el yıkadığımız zaman mikropları, yoğunluğu azaltıyoruz. Şimdi ne yapalım? İnkar mı edelim? Hayır, Allah, öyle bir şey olmuyor mu?
Tertemiz yapmak istiyor diyor Allah-u Teala zaten.
Yok, ben tıbbi olarak konuşuyorum.
Tıbbi olarak
yani,
da tabii
mikroorganizma yani. Yoğunluğunu azaltıyoruz.
Evet.
Böyle olmuyor mu diyelim şimdi sonuç itibariyle.
Şüphesiz ki azaltılıyor. Yani onda şüphe yok. Bak mesela az önce oruçla ilgili demiştiniz. Bak diyor ki كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ Oruçla ilgili ayetin son, ayetlerin son cümlesi şöyle. يُبَيِّنُ اللّٰهُ آيَاتِ لِلنَّاسِ Allah ayetlerini böyle insanlar için açık açık ortaya koyuyor ki لَعَلَّهُمْ yettekun, kendilerini korusunlar. Yani oruçta da bir korunma mekanizması var. Hastalıklara karşı, evet, şeylere karşı, her şeye karşı yani. Yani bu sadece o sosyal tarafı da var, her tarafı var.
Hem maddi hem manevi olarak koruma, hı-hı, yani.
Yani burada asıl mesele de şu. Bugün efendim Türkiye'de işte bir koronavirüsü çıktı. Eski Türkiye'yi düşünün. Radyo yok, televizyon yok, telefon yok, hiçbir şey yok. Mesela ben hep şey böyle hatırladığım zaman gülerim. Bizim köyden birisi işte Erzurum'da yani Tortum kazası. Kazada bir mahkemesi varmış. Sabahleyin kalkmış gitmiş kazaya. Orada yargılanmış, geri dönmüş. Millet toplanmışlar. Neler gördün? Çünkü hiç köyden çıkmak diye bir şey yok ki. O da demiş ki ya Osmanlı toprakları, Osmanlı devleti derlerdi de inanmazdım. Ya ne büyük topraklar var. Git git bitmiyor. Tamam mı? Yani şimdi o dönemde olabilirdi yani bu şeyler. Ama Allah'ın emrine uymak için günde 5 kere yıkandığın zaman ve bugün işte televizyonda çıkıyor işte bakan konuşuyor, biz burada herkes konuşuyor, herkes dur. Hiç kimsenin duymadığı bir anında. Yani sosyal medyanın olmadığı yerde koronavirüsü ses çıkarmaz değil, değil mi? Gene faaliyetini devam ettirir. Yani Allah'ın verdiği emirler, şartlar ne olursa olsun insanların korunmasını gerektiriyor. Evet.
Evet.
Peki, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, var olun. Böylece dersimizin sonuna gelmiş olduk. Evet. Tabip Profesör Doktor Zeki Bayraktar hocamız birçok çalışmalarıyla şey yaptı. Biraz da bu eşcinsellikle ilgili yaptığınız çok güzel bir çalışma vardı. İlk defa benim haberim oldu. İsterseniz bir iki kelime söyleyin ondan. Arkadaşlarımızın haberi olsun. Ondan sonra dersi bitirmiş olalım.
O konuda bir kitabımız çıktı. Sanıyorum vakıftan da aracılığında satılıyor. Yani yayın evi başka bir yayın evi ama
bizim yayın bizde satılıyor.
Intersex, Hermafrodit ve Eşcinsel kitabın adı ama sadece eşcinselliğin anlatıldığı bir kitap değil. Anne babaların, her anne babanın çocuk eğitiminde bebeklikten ergenliğe kadar hatta ergenlik sonrasında işte nasıl bir eğitim yolu izlemesi lazım, cinsel kimlikle ilgili sorunlar, cinsel eğitimle ilgili aslında her anne babanın mutlaka okuması ve bilmesi gereken bilgiler var. İçinde interseks yani fıkıh dilinde hünsa olarak bilinen konu da var. Eşcinsellik de var. Eşcinselliğin nedenleri nedir? Korunma yolları nedir? Özellikle anne baba hataları burada çok önemli. Eşcinselliğin en önemli nedeni anne babaların yaptığı hatalardır. Erken çocukluk döneminde yapılan hatalar.
Şimdi bir de şey var yani Zeki Hoca'nın Türkiye'de çok etkili olan bir çalışması var. Bizim vakıf tarafından yayınlanıyor. Kur'an ve sünnet ama hangi sünnet?
Kolumuzla alakalı bu da.
Ben de buna diyorum sen sünnetçisin nasıl olsa da. Ama bu başka bir sünnet yani. Evet, o konuda çok etkili bir çalışması var gerçekten.
Bu kitabın da inşallah 4. baskısını yapıyoruz, tamam, şimdi. Yani ben gönderdim 4. baskıyı. Arkadaşlar çalışıyorlar.
Tamam.
Çünkü bitti galiba 3. baskıda. Bu da dediğiniz gibi işte bu Nebi Resul konusu, sünnet meselesi, Kur'an sünnet bağlamı vesaire. O konuda da epey bir yoğun
tamamen
ilgi gören.
Tamamen Kur'an ayetleri çerçevesinde.
Tamamen Kur'an ayetleri çerçevesinde şahsen zihnimizde bulunan soruları cevaplayan epey de ilgi gören bir eser oldu. İnşallah 4. baskısını
İnşallah.
Bu bir iki ay içerisinde herhalde yapmış oluruz.
İnşallah. Bayağı etkili bir kitap oldu yani. Allah razı olsun. Çok güzel bir çalışma oldu. Peki, peki çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
İnşallah
ediyorum.
İnşallah bundan sonra daha önemli konularda böyle illa da hastalık olması gerekmiyor. O konularda da inşallah birlikte programlar yaparız. Peki Allah razı olsun.
Sağ olun. Teşekkür ederim.